Ayrım 59, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 680. Hilton Oteli'nin en üst katındaki suit kentin ötesindeki dağlara bakıyordu. İki adam pencerenin yanında oturuyor, Madrid'de yeni yılın ilk ve soğuk gününe bakıyordu. Otelin bu tarafında hiç yüksek bina yoktu. Adamlar gelmeden önce gerekli bütün önlemleri almışlardı. Genç olanı 30'larının başlarında, ince yakışıklıydı. Açık evrak çantasından çıkardığı kağıtları önündeki kahve sehpasının üzerine yaymıştı. İkinci adam 50'lerinde gösteriyordu. Güneş yanığı yüzünde uykusuz geçen iki günün yorgunluğu görülüyordu. Otel kayıtlarında adı Federico Ramirez olarak görünüyordu. Ama Asunción'dan beri 2 gün boyunca 2 kez pasaport ve bilet değiştirmişti. Nezaket konuşmalarıyla vakit kaybetmedi. Genç adama bir içki bile önermedi. "Tutuklama ve hapis kararlarıyla ilgili son bilgiler elinde mi?" Genç adam konuşmadan önce notlarına göz attı. "Dün gece yarısına kadar 33.000 tahmin ediyoruz." Yaşlı olanın yüzünde duyduğu sayılar karşısında bir tepki belirmeyince genç olanı devam etti. "Durum hala yatışmadı. Bu verdiğim sayılar daha da artabilir. Ne kadar artacağını bilemiyoruz. Listede olanların dışında yetkililer hareketi geçmişte de desteklediği bilinenleri de tutukluyorlar. Yani getirdikleri suçlamalar kanıtlanamazsa çoğu serbest bırakılabilir." Kır saçlı olan sabırsızlıkla sordu. "Peki ya hücreler? Onların durumu nasıl?" "Doğu bölgesindekiler fazla zarar görmedi. Diğer 3 bölgedekiler ise darbe yedi. Ama kayıplar sanıldığı kadar büyük değil. Şanslı olduğumuz söylenebilir." Kır saçlı adam ayağa kalktı sert bir tavırla. "Şanslı mı?" dedi. "Neler oldu Raul? Bu kadar yanlışı nasıl yaptık? Bu kadar yaklaşmışken." Elini kaldırmış, baş parmağı da işaret parmağını birbirlerine değecek kadar yaklaştırmıştı. Genç adam içini çekip ötekine baktı. "Asunción'dayken ilk raporu aldınız. Maalesef şu anda daha fazlasını yapamayacağız. Önümüzdeki günlerde dalgalar durulunca daha kesin bir değerlendirme yapabiliriz. Ama herhalde bunun en büyük sorumluları o adam ile kadın, Folkman ve Krantz." Genç adam durakladı, sonra öne doğru eğildi. "Ama yine de bütün bu olanların olumlu bir yanı var. Raporunuzda olmayan bir yan. Size özel olarak söylemek istedim."
"Tanrı aşkına nedir?"
"Destekleyicilerimizden çoğu yaptıklarımıza cesaret dahi edemeyeceğimize inanıyordu. Şimdi yapılabileceğini gördükten sonra her zamankinden daha kararlılar."
Heyecanla öne eğildi.
"Bu kez başarısız olduk ama gelecek sefer çok daha iyi hazırlanacağız. Yanlışlarımızdan çok şey öğrendik. Batılı demokrasilerin sorunlarıyla başa çıkamadıklarını öğrendik. Göçmenler, işsizlik, ekonomik duraklama, çökmek üzereler. Bir daha denememiz sadece bir zaman meselesi."
"Ne kadar zaman sence?" Genç olanı başını salladı. "Bu konuda size kesin bir cevap veremem. Şimdi veremem. Ama arada çalışmaya, durumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz."
"Bunu Asunción'da da tekrarlayabilir miyim?"
"Kesinlikle. Dayanacak kaynaklarımız olduğunu biliyoruz. Dediğim gibi sadece zaman meselesi."
Kır saçlı adam oturdu, bir sigara yaktı. "Schmelz'in cesedini ne yaptıklarını biliyor muyuz?"
5 gün önce yakıldı. Külleri de Polonya sınırı yakınında ormana gömüldü."
Kır saçlı adam iç çekti, başını salladı.
"Kız ile adam, Folkman ile Kranz demek istiyorum. Bütün bunları nasıl öğrendi?"
"Chaco'daki evde buldukları Gelly Raubal fotoğrafından. Onları harekete geçiren ipucu buydu. Bir de gazetecinin ölümü."
Genç adam üst rütbeliye baktı.
"Onlarla ilgilenmemizi ister misiniz?"
Kır saçlısı bir an düşündü, sonra başını salladı.
"Şimdi olmaz Raul, ama söz veriyorum daha sonra yaptıklarını ödeyecekler."
Gri saçlı adam önce saatine, sonra konuğuna baktı.
"Bu öğleden sonra Almanya'ya mı dönüyorsun?"
Genç olan başını salladı. "Önce Paris'teki arkadaşlarımızla bir toplantı yapacağız. Göçmen sorunları giderek ciddileşiyor. Zararlarımızı bilmek, bundan sonrası için işbirliği önerilerimizi öğrenmek istiyorlar. Aynı şeyi Roma'dakilerle de yapacağım. Has oraya gitti bile, ya siz?"
"Bu gece Londra, sonra da Rio üzerinden Asunción."
Genç adam karşısındakine baktı.
"İlk raporu onlara da gönderdim.
ama planlarımızı uygulamaya devam edeceğimizi söyleyerek onları etkileyebilirsiniz. Kararlılığımızdan kuşkulanmamalarını sağlayın efendim.
Yaşlı adam elini gencin omuzuna koydu. Endişelenme, onları anlatırım Raul. Geldiğin için teşekkürler.
Genç adam evrak çantasını aldı, içine kağıtlarını yerleştirdi, kilidi kapatıp şifreyi kurdu, paltosunu aldı. Kır saçlı olan ona kapıya kadar eşlik etti. Güçlü bir el sıkışmadan sonra genç olanı koridoru kolaçan etti, odadan çıktı. Asansör gelmiş, kapılar açılmıştı ki kır saçlı olanı seslendi.
Raul!
Evet.
Neredeyse unutuyordum. Mutlu yıllar.
Size de efendim.
Biterken 1941 kışında Geli Raubal'ın dayısının Münih'teki evinde ölü olarak bulunmasından 10 yıl sonra Viyana'daki Nazi yetkilileri gizli bir emir yayımlayarak genç kadının Viyana Merkez Mezarlığı'ndaki mezarıyla çevresindeki bütün mezarların tamamen yok edilmesini istediler. Emrin dayanağı hiçbir zaman açıklanmadı. İstek kısa sürede yerine getirildi. Bugün bile merkez mezarlığında aile anıtları ve mezarların arasındaki 23 numaralı ada boş bir arazi olarak durmaktadır. Geli Raubal'ın kemiklerinin hala o toprağın altında olup olmadığı bilinmemektedir. Şimdiye kadar kemiklerin bulunup incelenmesi için sayısız istekte bulunulmuş olmasına rağmen Viyanalı yetkililer arama izinlerini süresiz ertelediler. Bu davranışlarıyla da esrarın sürmesini sağladılar. Genç kadının intiharını izleyen aylar ve yıllarda birçok kişi Geli Raubal'ın ölümü ardında yatan, sonunda kızın öldürülmesine kadar giden nedenleri bildiklerini iddia ettiler. Bu kitapta adına kısaca değinilen gazeteci Fritz Gerlich de dahil olmak üzere iddia sahiplerinin hepsi şiddet sonucunda öldüler. Esrar neydi? İpuçları var. Fanatik bir Nazi ve Adolf Hitler'in yakın dostu olan Erhard Johann Sebastian Schmelz ablasıyla birlikte Münih'teki evinde yaşarken 1931 yılının sonlarında Geli Raubal'in ölümünden yaklaşık bir ay sonra birden ortadan kayboldu. Onları bir daha Almanya'da gören olmadı. 17 yıl kadar sonra, yani savaşın bitmesinden 2 yıl sonra Amerikan CIC tarafından Dipnot Muhabere Bilgi Merkezi, Nazi altınlarının kaybolup Güney Amerika'ya taşınması nedeniyle aranan eski bir Waffen SS subayı, Paraguay'ın başkenti Asunción'dan doğduğu kent olan Münih'teki arkadaşına bir mektup yazdı. Mektubunda savaştan önce tanıdığı bir arkadaşının ablasıyla Paraguay başkentinin kuzeyinde ıssız ve uzak bir bölgede karşılaşmanın şaşkınlığından söz etti. Arkadaşının adı Erhard Schmelz'di. Mektubu yazan Schmelz'in ablasının yanında en çok 17 yaşında gösteren düşünceli ve siyah saçlı bir genç de görmüştü.
Kitabın sonu. Sayfa 686. 29 Nisan 2015.